bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Mükemmelliği ararken kişisel gelişim bitimsiz bir süreçtir. Rota Yayınları. Yayın yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu, yayına hazırlayan Betül Özdoğru. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Kasım 2004. Okuyan Mehtap Erkilet. Mükemmelliği ararken kişisel gelişim bitimsiz bir süreçtir. Kişisel trajedilerimizin en orta yerinde bile keşfedilmesi gereken bir çıkış noktası bulunur. En son ne zaman aradınız dostları? En son ne zaman paylaştınız bir hüznü ya da sevinci içtenlikle? En son ne zaman birlikte oldunuz o hiç vaktim yok gerekçesini ileri sürmeden ve en son ne zaman beraber oldunuz bir süre sonra sadece anılarıyla yaşadığınız insanlarla? Zorlukları ve acıyı sevmeyi bile öğrenmeliyiz belki. Çünkü hayatımızın en güzel anları zorlukları aştığımız anlardır. İhtiyacımız olan bilgiyi kendimiz arayıp bulacağız, uygulayacağız ve öğreneceğiz. O zaman onların değerini daha iyi anlayabiliriz. Kendimizi özgür hissettiğimiz her yerde kimsenin gücü bizi sınırlar çizmeye yetmeyecektir. Ön söz. Öğrenmenin ve gelişmenin sonsuz kere olduğu bir potansiyele sahip insanoğlu, hem de isterse hiç zorlanmadan elde ediyor bütün bunları. Bu süreçte önemli olan etken, bireyin o istediği her ne ise yüreklice asılması, asılınca da akan sular duruyor, koca dağlar da yıkılıyor. Her birimizin değişik dönemlerde yaşadığı duygusal inişlerle çıkışlar var. Yani günlerimizi durağan bir ruh hali içinde geçirmiyoruz. Bu iniş ve çıkışlar yaşamdan beklentilerimizi sürekli aynı seviyede tutma konusunda sorun yaşamamıza neden olurlarken, yaşama ilişkin motivasyonumuzu da aşağıya çekiyorlar. İşte böyle anlarda destek alınabilecek bir dayanak arıyor ruhumuz. Bazen yakın bir dost, bazen de okunası bir kitap. İçinde yaşanılan toplum ve onun sahip olduğu vizyon, her ne kadar kişisel gelişimin şekillenmesinde önemli bir rol oynarsa da, bireyin kişisel vizyonu da gidilecek yolun uzunluğunu belirliyor. Yani toplum ne kadar itelerse itelesin, kişisel vizyonunuzun gücü ne kadarsa o kadar yol alıyorsunuz. Oysa ki bireysel vizyonların toplamının toplumsal vizyonu oluşturduğu gibi bir gerçek de ortadayken, unutmayalım ki bireyin kendisine yaptığı yatırım bir biçimiyle toplumsal kaliteyi de etkiliyor. Yani sorumluluk alanımız sadece kendimiz ile sınırlı değildir. Renkli dizi. Kişilik mükemmelliğine giden yol. Siyah ve beyazın yaşamın iki ayrı ucundaki doğal renkleri olduğunu biliyor ve kabul ediyorsak, bu iki renk arasındaki sayısız kere kendini yineleyen diğer mükemmel renkleri de biliyor ve kabul ediyoruz demektir. İnsanoğlu yaratılışı gereği özgün, yani bir benzeri daha yok. İnsanoğlu farklı ve üstün ama bir o kadar da anlaşılmaz. Oysa ki birlikte yaşamak için bu özgünlükleri koruyarak ahenge dönüştürmek de gerek. Eğer farklılığınızı koruyarak geliştirmek ve farkındalığınızı artırmak istiyorsanız, kişilik mükemmelliğine giden yoldasınız demektir. Ve eğer renkli dizinin kitaplarını da okuyorsanız, en azından kendi farkındalık yolunuzda epey yol aldınız demektir. Bu yola daha önce çıkanların nerelerde olduğunu bilmek ve deneyimlerini okumak, kişisel sorunlarınızı yanıtlamak açısından faydalı olabilir. Belli mi olur, bazen yanıtlar kelimelerde değil, satır aralarında bile bulunabilir. Artık biliyorsunuz ki hiçbir şey tesadüf değil. Kişisel trajedilerimizin en orta yerinde bile keşfedilmesi gereken bir çıkış noktası bulunur. Kaybetmeye hiç gerek yok. Bazı insanların kalkmayı öğrenmeden önce düşmeyi, şiddetli ve hatta ölümcül bir iniş yaşamayı ve de aşağıda olmanın ne olduğunu öğrenmeleri gerekir. Bana da bunun aynısı oldu. Görme yeteneğimi kaybetmeye başladığımı fark ettiğimde yaklaşık 20 yaşındaydım. Değerli zamanımı bu trajedinin daha da yoğunlaşmasını bekleyerek geçirdim. Her gün görme yeteneğimin ne kadarını daha kaybettiğimi ölçüyor, kaçınılmaz sondan bir şekilde kurtulacağımı ummaya çalışıyordum. Ama diğer yandan da umutsuzluğa düşmeye başlamıştım. Bu olumsuz düşünce tarzı benim düşüşümü daha da hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı. Sonunda üniversitenin ikinci sınıfında okurken acı gerçek kendini tüm çıplaklığıyla gösterdi. Karanlık ve yağışlı bir gecede arabamla giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük bir kıza çarptım. Neyse, küçük kız kolunun kırılması ile bu kazadan kurtuldu. Ama ben yaralı bir yürek ve parça parça olmuş bir gurur ile kala kaldım. Kendimi olumsuzluğa ve öfkeye daha fazla kaptırdıkça yaşamım da kararmaya başladı. Şiddete başvurmaya, kendime zarar vermeye başladım. Görme yeteneğimin azalması yüzünden bana verilmiş en değerli ödülün iyi bir koşucu olma becerimin elimden alınmakta olmasına çok içerliyordum. Artık hem intihar etmeyi düşünür hem de arkadaşlarımı ve ailemi olur olmaz kırar hale gelmiştim. Çok miktarda alkol alıyor, kendime acıyor, bunların sonunda da kimsenin beklemediği zamanlarda şiddetli patlamalar yaşıyordum. Öğretmenin bunalımı. Montclair State College'den elimde öğretmenlik diploması ile mezun olduktan sonra bir yıl Newark, New Jersey'de öğretmenlik yaptım ve sonra Belleville Lisesi'nde bir iş buldum. Buradaki ilk yılım çok yoğun geçti. Gitgide gerginliğim artıyordu. Çünkü bağımsızlığımı kaybetmekten korkmaya başlamıştım. Özellikle de artık araba kullanamayacağımdan korkuyordum. Sorunumu görmezden gelmeye çalışıyor ama diğer yandan da sürekli olarak endişe duyuyordum. 1981 yılında istifa etmemin hem okul hem de kendim için daha iyi olacağına karar verdim. Okul müdürü Michael Lally ile görüşmeye gittim. Mr. Lally, ben istifa etmek zorundayım. Artık öğretmenlik yapamayacağım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı süzülüyordu. Bunlar benim gerçeklik dakikalarımdı. Ama Mr. Lally beni şaşırttı. Beni dinle Richard. Okuldan ayrılmayacaksın. Öğretmenliğe devam etmen için ne gerekiyor? Duyduklarıma inanamıyordum. Ben bu davranışın tam tersiyle karşılaşacağımı sanmıştım. Neye gerek duyuyorsan onu sana sağlayacağım. Seni kaybetmek istemiyorum. Eğer herhangi bir şeye gereksinim olursa gelip söyle yeter. Müdürün bana duyduğu bu kayıtsız şartsız güven beni oldukça sarsmıştı. Bu yaptığınıza hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Sizi hiç üzmeyeceğim dedim. Güveni yeniden kazanmak. Müdürün odasına giderken yaşamımın en zor anlarını yaşıyor, kendimi son derece güçsüz hissediyordum. Ama bu aynı zamanda yaşamımın dönüm noktası da olmuştu. O bana kendime güvenimi yeniden kazandırmıştı. Birisi bana inanıyordu. İşte gerçeği görmüştüm. Birden neşem yerine geldi. Görme bozukluğumun beni yolumdan alıkoymasına izin vermeyecektim. O andan başlayarak en iyi öğretmen ve başkalarına da örnek olmaya karar verdim. Öyle bir noktaya inmiştim ki dünyaya adeta ayakkabılarımın içinden bakıyordum. Dibe vurduğumuz zaman kendimizi olumsuz duygulara o kadar kaptırırız ki artık hayatımızda olumlu hiçbir şey kalmamış gibi gelir. Düşündüğümüz tek şey içine düştüğümüz derin umutsuzluk bataklığıdır. Ne var ki her inişin bir çıkışı vardır. Kişisel trajedilerimizin en orta yerinde bile keşfedilmesi gereken bir çıkış noktası bulunur. Olumsuz deneyimlerden geleceğimize yönelik olumlu dersler çıkarma düşüncesi insana hoş geliyor. Ben de gerçekle yüz yüze gelip olumsuz duygular içinde boğulmak yerine geleceğe gözümü çevirdiğimde düştüğüm yerden doğruldum ve çıkışa geçtim. Rick Buffalo. İnsan kendi koşullarını doğrudan seçemez. Ancak düşüncelerini kendisi seçebilir ve böylece koşullarını dolaylı olarak biçimlendirir. İzleme alışkanlığı. Babam bana hep, "Robin, izleme alışkanlığını mutlaka edinmelisin," derdi. Bu son derece yerinde bir öğüttü. Ne var ki benim bu alışkanlığı edinmem yaklaşık 25 yıl sürdü. Başarılı insanların alışkanlıklarını incelemeye başladığımda, izleme alışkanlığının, eskilerin deyimiyle fikri takip, doğru düzgün herhangi bir işin tamamlanması için şart olduğunu gördüm. Bu ilkeyi ben de yürekten benimsediğimde işlerimin daha yolunda gittiğini fark ettim. Neredeyse 2 yıl süren bir izleme sürecinin ve sayısı 150'yi aşan reddedilmenin sonunda RCA ile bir kayıt anlaşması yapmaya başardım. İşe tam anlamıyla hiç parasız başlamış olmama karşın 3 yıl süren bıkıp usanmadığım bir izleme süreci Dark Horse Recording adını verdiğim düşümü gerçeğe dönüştürmemi sağladı. Haftalarca gözle görülür bir ilerleme kaydetmeden, hevesinizi yitirmeden çalışmanın ne kadar güç olduğunu iyi bilirim. İnsanın burnu fena halde sürtülüyor. Ne var ki bir gecede başarıya ulaşmakta, piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmak kadar güç. İster çok para kazanmaya, ister başka tür kişisel başarılar elde etmeye odaklanmış olun, izleme alışkanlığının temel ilkelerini anlamış olmanız, hedefinize ulaşmakta size yardımcı olacaktır. En önemli 10 ipucu. Başarılı bir izleme süreci için size 10 ipucu önereceğim. 1. Her seferinde birer adım atarak ilerleyin. Büyük hedeflere ulaşmak için önce bunları daha küçük adımlara ayırmak, sonra da birer birer ilerlemek gerekir. 2. Kendinizi olumsuzluklara hazırlayın. Yolunuz üzerinde güçlükler, kuşku ve en kötü zamanlarda başarısızlıklar olacağını kendinize önceden söyleyin. Engellerin hedefinize ulaşacağınıza olan inancınızı sınadıklarını bilmek yolunuzda yürümeye devam etmenizi sağlayacaktır. James Allen, "İnsan kendi koşullarını doğrudan seçemez. Ancak düşüncelerini kendisi seçebilir ve böylece koşullarını dolaylı olarak biçimlendirir," demişti. 3. Önceden plan ve hazırlık yapın. Hangi alanda olursa olsun başarıya en yakın olanlar plan yapan, hazırlanan ve gözden geçirmeyi ihmal etmeyen kişilerdir. Dikkatli bir planlama zaman ister. Bu bir yatırımdır. 4. Her gün ölçülebilir bir biçimde ileriye doğru gidin. Örneğin, eğer hedefiniz borçlarınızdan kurtulmak ise işin anahtarı harcama alışkanlıklarınızı değiştirmek olacaktır. Bu konudaki alışkanlıklarınızı ne kadar kısa süre içinde değiştirebilirseniz borçlarınızdan o kadar çabuk kurtulursunuz. 5. Esnek olun. İlerlediğiniz yolda olumsuzluklarla mutlaka karşılaşacaksınız. Engelleri, yorumlama biçiminiz sizi ya da güçlü ya da daha zayıf yapacaktır. Unutmayın ki başarısızlık yalnızca vazgeçtiğinizde söz konusu olacaktır. 6. Kazanma konusunda ısrarlı olun. Bu son derece basittir. İşe başlarken kesinlikle vazgeçmeyeceğinize karar verin. Başarılı insanlar başarısızlıklardan daha çok tökezler. 7. Uzun döneme bakın. Tarihteki büyük insanların çoğu yıllarca karşılığını alamadıkları özverilerde bulunmuşlardır. Hatta aralarında yaşarken özverilerinin sonucunu görememiş olanlar da vardır. 8. Odaklanın ve öyle kalın. Bizim kültürümüzde odaklanmış olarak kalmak güçtür. Ancak odaklanmadığımız bir hedefi gerçekleştirmemiz düşük bir olasılıktır. 9. Kararlı olun. Kararlılığınız güç dönemleri atlatmakta size yardımcı olacaktır. Yaratıcı çözüm yolları bulmanız da kararlılığınıza bağlıdır. 10. Bileşik faiz ilkesinden yararlanın. Kararlılığınızı ve dayanıklılığınızı ne kadar uzun süreyle koruyabilirseniz o kadar hız kazanır ve o ölçüde büyük ödüller kazanırsınız. Başlangıçta çok yavaş ilerlediğinizi göreceksiniz. Ancak başarılarınız birbiri üzerine gelmeye başladıkça kısa bir süre sonra hızınız sizi karşı konulmaz bir güç haline getirecektir. Devam edin. Hedefinize giden yolda izlemenin ne kadar güç olduğunu düşünecek olursanız, yarışı kazanmak için devam etmenin şart olduğunu hatırlayın. Dünyadaki en büyük başarıların bir yandan engeller aşılırken, bir yandan da her seferinde birer adım atılarak, her gün biraz daha ilerleyerek kazanıldığını düşünün. Robin Crow. En son ne zaman aradınız dostları? En son ne zaman paylaştığınız bir hüznü ya da sevinci içtenlikle? En son ne zaman birlikte oldunuz? O hiç vaktim yok gerekçesini ileri sürmeden ve en son ne zaman beraber oldunuz? Bir süre sonra sadece anılarıyla yaşadığınız insanlarla. Amcamın ağaçları. Ağaç dallarıyla gürler demişti amcam. Son kez kemoterapiden döndüğü gün. Ağaç dallarıyla gürler. Bitmeyen öksürüklerinin sonunda ısrarlarımızla gittiği doktorda hastalığını öğrendiğimizde bizden daha cesur davranmış ve en son güne kadar direnmesini sürdürmüştü. Bedeni incelip vücudundaki kıllar dökülmeye başladığında hiç aldırmıyormuş gibi görünüp çıplak kafasını koca bir kasketin altında gizlemişti. Kasket hem dökülen saçlarını hem de bize acım yok derken yalan söyleyen gözlerini saklamıştı. Sıklıkla söylediği ağaçlarla dalların ilişkisini anlatan bu cümleyi o günlerin çaresizliği içinde derinlemesine hiç düşünmemiştim. Ta ki keyifle kalktığım bir pazar sabahına kadar. İyi bir kahvaltı sonrasında gazetelere göz atıyordum. Bir sürü her türden haberin ortasında birden kendimi kaybolmuş hissettim. Siyasi, ekonomik, magazin, sanat ve bu olaylara ilişkin yorum yazıları gazetenin her tarafına serpiştirilmiş, okunmak için sıralarını ve okurun sabrını bekliyorlardı. Bütün hafta çeşitli gailelerle yorulmuş beyinlerin bu haberler içinde dinlenmesi ne kadar olanaklıydı bilmiyorum. Ne okunacaktı, nasıl okunacaktı ve de hangisi okunmaya değer içeriklere sahipti onu da bilmiyorum. Son dönemin olumsuz haber yağmurları altında ıslanmamak ne kadar olanaklı ise o kadar ıslanmadan geçtim manşetleri. Biraz paparazzi, biraz yorum kattım dağarcığıma. Olur ya, birileri bir yerde sorar da bilmemek ayıp olurdu vallahi. Bir ara daraldığımı hissettim. Bu haber karmaşası içinde hızla kalkıp sokağa attım kendimi. Nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Birkaç arkadaş, akraba geçirdim aklımdan. Sonra hepsinden çabucak vazgeçtim. Bugün onların da tatiliydi. Rahatsız edilmemeliydiler. Beynimin içinde hızla adresleri kontrol ettim. Şu ya da bu gerekçeyle onlardan da vazgeçtim. Uzun zamandır kimseyi arayamamıştım ki. Hiçbir yerde hiç kimse kalmamıştı. Sanki ben yapayalnızdım. Telaşlandım. Telaşım geçip de durulduğumda şöyle bir geçmişe dönüp elimde nelerin kaldığına göz attım. Günlük iş yoğunluğu ile arayamadığım akrabaları, dostları, arkadaşları, velhasıl herkesi geçirdim aklımdan. Epeydir birçoğuyla paylaşımsız yaşadığımı fark ettim. Ve o an bir kez daha hatırladım amcamın ağaçlarını. Hem de anlamını tam yerine oturtarak. Yol kenarında soğuk rüzgarın etkisiyle üşüyordu iki ağaç. Biri hem boyuna hem de enine sıska, titrek. Diğeri iri dallarında kış kıyametten kaçırdığı yapraklarıyla kendini döven, rüzgara direngen, yürekli. Dalların arasından her rüzgar esişinde itirazlar yükseliyor irili ufaklı. Bir bedenin birleştiği farklı uzunluktaki kollar gibi adeta. Dur diyor rüzgara. En son ne zaman aradınız dostları? En son ne zaman paylaştınız bir hüznü ya da sevinci içtenlikle? En son ne zaman birlikte oldunuz? O hiç vaktim yok gerekçesini ileri sürmeden. Ve en son ne zaman beraber oldunuz? Bir süre sonra sadece anılarıyla yaşadığınız insanlarla. Dallarınız bir gerekçeyle budanmadan, bir rüzgar gelip zamansız kırmadan kollarınızı, sarın dostlarınızı sıkıca. Ve inanın sıkıca sarılmış dalların gücüne. Çünkü amcam ağaç dallarıyla gürler demişti. Günseli Özen Ocakoğlu. Aynı anda iki yerde olmak. Her ikisi de sizden zaman ve özen istediği için özel yaşamınız ile iş yaşamınız arasında denge kurma konusunda zor kararlar vermek durumundasınız. Her şeyi yap, her yere yetiş. Efsanesi oldukça karalanmış olmakla birlikte bu konudaki anlaşmazlıklar hala sürmektedir. İşleri çorbaya çevirmeden mesleğinizin, ailenizin, toplumun ve kendinizin çok sayıdaki beklentileri arasında nasıl denge kurabilirsiniz? Aşağıda bu konuda başkalarının işine yaramış olan bir takım öneriler bulacaksınız. Neredeyseniz orada olun. Suçluluk duygusu ve kararsızlık korkunç birer zaman ve enerji tüketicisidir. Eğer herhangi bir yerdeyken diğer bir yerde olamadığınız için suçluluk duyuyorsanız, her ikisine de dikkatinizi yoğunlaştıramazsınız ve her ikisi de bundan zarar görür. Yapacağınız onca güzel iş varken evde yorgan döşek hasta yatıyor da olabilirsiniz. Kendinizi %100 o anda yaptığınıza verin ve başka yerdeyken o işe de aynı şekilde yoğunlaşacağınızdan emin olarak rahatlayın. Şu eski deyişi unutmayın. İster sevgilinizi öpüyor, ister müşteriye hizmet ediyor olun, o anda yaptığınızdan en iyi sonucu almak için çalışın.